Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Herkese merhaba, bu kaydı 26 Aralık'ta alıyoruz. Haftanın en önemli olayı kuşkusuz 12 askerin şehit olması olayıydı. Askerlerin acılı ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim. Gören gözler için bir şey anlatmak nafile, görmeyenlerin de gözünü açmak pek mümkün görünmüyor. Bu olay ve ardından yaşananlar hakkında çok uzun konuşulur ama öyle inanıyorum ki ne sizin buna takatiniz var ne de benim. Ama şunu söyleyelim. Süleyman Soylu. An itibariyle ne durumdadır kendisi? Siyasi itibarı neredeyse iki paralık olmuş. Halefi Ali Yerlikaya operasyon üzerine operasyon yapıyor ve çökertilen çete liderlerinin Soylu'yla bir bir fotoğrafları yayınlanıyor. Aylardır kendisinin sesini duymuyorduk. Onu savunan trollerin de sesi çıkmıyordu. Ta ki 12 şehit haberini alana kadar. Mecliste sırrısakı konuşmasını yaparken ne zamandır duymadığımız sesini duyuverdik Soylu'nun.
Bırak onu da sabahtan beri. Bak bağırma. Hadini bil. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri insanlar konuşuyor. Sen orada havasat yapıyorsun. Bunu zaten tanırız, biliriz. Tükenmiş, bizim üzerimizden var olmaya çalışıyor.
Dedim ya, gören gözlere göstermek anlamsız, görmeyenin gözünü açmak imkansız diye. İşte tam da Süleyman Soylu gibi siyasilerin rahatladığı, onlar gibilerin konforlu siyaset yapabildiği atmosferler bu tip atmosferler. Kan aktıkça unutturabiliyorlar suçlarını. Nefret iklimi işlerine geliyor. Kandil'deki savaş baronları ise bu atmosferi yaratarak bu siyasete yardımcı oluyor. Bu siyasette subjektif olarak değil belki ama objektif olarak PKK'nın işine geliyor. PKK'nın seçimden önce nasıl bir misyon üstlendiği ortadaydı. Şimdi de misyon ortada. PKK varlığıyla bu rejimin ayakta kalmasının gerekçesi oluyor. 21. yüzyılda böyle bir örgütün bölge halklarının hiçbirine fayda sağlamadığını düşünüyorum. Bu konu tatsız konu. Bu nedenle izin verin meseleyi geride bırakalım. Bu hafta yaşanan bir diğer kritik gelişme Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında ikinci kez ihlal kararı vermesiydi. Süleyman Soylu'nun sesini PKK sayesinde aylar sonra duyduk ya, Can Atalay'ın da sesini annesi Şükran teyze sayesinde aylar sonra duyabildik. Haftalık telefon görüşmesini kayıt altına almışlar. Bu bölümde de size o kaydı dinletmek istedim.
Son nefesine kadar Filistin halkının derdini dillendirme iradesini gösteren Hasan Bitmez'in hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi bu 6 Şubat'tan sonra, yani o büyük depremden sonraki ilk merkezi bütçe, genel bütçe görüşmesi, biraz önce buraya gelmeden Türk İş logosu önünde bir işçinin, Türk İş'in asgari ücret tespit komisyonuna temsilci olarak gönderdiği bir işçinin konuşmasını dinledim. Sadece benim değil, dinleyen herkesin şiiri dağlanmıştır. Diyor ki o işçi kardeş, çocuğum benden öğretmenler günü için yapılacak faaliyete katkı payı olmak üzere 10 lira istedi, veremedim 10 lirayı, borç almaya gittim. Türkiye'nin başka gündemi yoktur, Türkiye'nin tek gündemi budur. Türkiye'nin tek gündemi yoksulluğun istismarıdır. Türkiye'nin tek gündemi gelirde adaletsizliktir, gelirde eşitsizliktir, vergide adaletsizliktir, vergide eşitsizliktir. Türkiye'nin tek gündemi öğün atlamak zorunda kalan çocuklardır, yatağı aç giren çocuklardır. Türkiye'nin tek gündemi kamu hizmeti kötü ifa ediliyor diye ya da piyasa koşullarına teslim ediliyor ya da falanca tarikata, cemaate teslim ediliyor diye göz göre göre ölüme gönderen insanlardır. Türkiye'nin gündemi budur dedim. Şimdi derdiniz büyük ama madem Hataylılara bir şey söylemek gerekir, şunu söylemek isterim. Bu genel bütçede deprem bölgesi yok. Genel bütçede Hatay yok. Esas olması gereken şey yok bu genel bütçede. Bu genel bütçeyle çözülmesi gereken, konuşması gereken şeylerin hiçbiri yok. Hatay'ı gün gün takip etmeye çalışıyorum. Hatay'da çözülmesi gereken sorunlar çözülmedi. Altyapı çöktü. Buna ilişkin alınması gereken tedbirler neredeyse 11 ay olacak. Alınmadı hala. Hatay'da enkaz kaldırmaya ilişkin, atık yönetimine ilişkin sorunlar çözülmedi. Giderek derinleşiyor. Hatay'da öyle bir altyapı sorunu, öyle bir sıkıntı yaşanıyor ki havalar soğudu, sürekli elektrik kesiliyor. Elektrik kesilen yurttaşlar ısınamıyorlar, herhangi bir faaliyet sürdüremiyorlar. Şimdi şunu konuşmak durumundayız. Depremden bu yana son 10 aydır 4 kere İskenderun çok ciddi taşkın ve sel yaşadı. Bu geçtiğimiz 10 ay içerisinde buna ilişkin ne tedbir alındı, bunu konuşmak durumundayız. İnkaz kaldırılmasına ve atık yönetimine ilişkin alınmayan, bunca zamandır alınamayan tedbirleri konuşmak zorundayız. Mesela
ve telefon kesilir. Bu hukuksuzluğa razı gelenle, bu adaletsizliği hazmedebilenle mücadele etmek gerekir. Can Atalay'ın hakkı artık hepimizin hakkıdır bana kalırsa. Burada artık söz bitti. Fakat gündemin çok enteresan bir trend topik konusu var. Bir televizyon dizisi. Fox TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar gündeme bomba gibi düştü. Hiç duymamış olabilirsiniz. Eğer öyleyse bu bölümde bol miktarda spoiler yiyeceksiniz. Baştan uyarayım. Eğer diziyi izlemeye niyetiniz varsa önce izleyin, bölümü sonra dinleyin. Yok, izlemeye niyetiniz yoksa gönül rahatlığıyla bölümü dinleyebilirsiniz. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Bu bölümde ele alacağımız şey basit bir televizyon dizisi gibi görünse de aslında hepimizin hayatının içinden bir kesit sunacak bizlere. Dizinin adı Kızıl Goncalar. YouTube'a yüklenen ilk bölüm 4 milyon izlenmeye ulaşmış durumda. Pazartesi günü de ikinci bölüm yayınlandı. Fakat Fox TV'de yayınlanan bu dizi aynı zamanda Türk televizyonlarındaki bir ilk niteliğinde. Çünkü ilk kez bir tarikat hayatı televizyon ekranlarına yansıyor. İlk diyorum zira daha önce Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır ya da televizyonda yayınlanan Kızılcık Şerbeti ya da Ömer gibi örneklerde muhafazakar yaşam tarzı konu edilmiş olsa da Kızıl Goncalar dizisinde ilk kez tarikat hayatı işleniyor. Yani muhafazakar hayattan daha da öteye geçiliyor. Daha önce Takva filminde beyaz perdeye yansıyan tarikat hayatı Kızıl Goncalar dizisiyle ilk kez televizyon ekranına yansıyor. Dizi bir zikir sahnesiyle açılıyor.
Muhammeden Resulullah.
Bu ilk olma halinin sınavını veriyor Türkiye. 2023 yılında, yani Erdoğan düzeninin hakim olduğu zamanın tam orta yerinde tarikat hayatını işleyen bir diziyi tartışıyoruz. Tarikatlar cephesinde diziye karşı ciddi bir öfke hakim. O kadar ki İsmail Ağa cemaati konuya ilişkin Kızıl Goncalar dizisi son bulmalı başlıklı bir açıklama da yayınlamış. Tarikat çevrelerinden yükselen ses Rütük Başkanı tarafından da duyulmuş ve Rütük Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin 21 Aralık'ta bir açıklama da yapmış.
Fox TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler söz konusu yayın kuruluşunun denetimiyle sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.
Tarikat ve cemaat çevrelerinden diziye yönelik tepkiler, devamında Rütük'ün inceliyoruz açıklaması, iktidar cenahının kitleleri manipüle etmek için beslediği kanaat önderlerinin tepkileriyle devam ediyor. Açın kombiyi çıkışıyla hafızalara kazınan Abdurrahman Uzun da diziye vermiş veriştirmiş.
100 yıldır bu coğrafyada İslam'a bütün hakaretleri yapmalarına rağmen, bütün o kirli sapıkça düşüncelerini İslam'a mal etmeye çalışmalarına rağmen, son 100 yıldır özellikle operasyon üzerine operasyon yapmalarına rağmen bu milletten imanı ayıramadılar.
Peki nedir bunca tepkinin nedeni? Evvela asıl nedene odaklanalım, ondan sonra dizideki olayları sırasıyla inceleyebiliriz. Öncelikle asıl neden şu, çok açık. Bu kadar kapalı yapılar gözlenmekten çekiniyor. Yani konu olmak istemiyorlar. Görünür olmaktan çekiniyorlar demiyorum. Görünür olmak istiyorlar ama gösteren kendileri olmalı. Onu dışarıya ancak kendileri tanıtmalı. Böylece işlerine geleni gösterebiliyorlar. Fakat başkası onların gerçekliğini incelememeli. Bu yüzden görünür olmaktan korkmuyorlar. Gözlenmekten, incelenmekten çekiniyorlar diyorum. Kendileri dışındaki kesimlerle kurdukları ilişkilerde tüm yetki kendilerinde olsun istiyorlar. Tarikatları dışarıdan bir gözle incelemek, gözlemlemek işlerine gelmiyor. Onlar kendileri dışındaki tüm kesimlere olmadık hakaretler edebilir fakat onlar dışarıdan bir gözle incelenemezler. Fakat Kızıl Goncalar dizisi tam da bu tarikatların hiç de istemediği bir şey yapıyor. Tarikat hayatını uzaktan gözlüyor. Objektif de gözlüyor bu arada, yani bana kalırsa böyle mesafeli bir tavırları da yok. Objektif bir şekilde konuları ele alıyorlar. Böylece dizi 10 kusurlu hareketten birini yapmış oluyor ama. Zikir sahnesini bir otobüs sahnesi takip ediyor. Henüz dizinin ilk sahnelerindeyiz. Özgün Amal'ın canlandırdığı Meryem, kızı Zeynep ve Meryem'in eşi Naim otobüsle İstanbul'a doğru ilerlemekte. Bu esnada Zeynep susuyor, kız çocuğu. Meryem muavinden su isteyemiyor ama. Kocasına el ediyor. Çünkü izin alması gerekiyor. Fakat Naim de, yani kocası da uyumakta. O esnada durumu fark eden muavin Meryem'in yanına geliyor.
Su. Naim. Naim. Naim.
Yenge buyur.
Su.
Abi yenge.
Balık.
Halkın gündelik İslami yaşayışından ayrışan bir anlayışa sahip olduklarını böylece anlıyoruz. Yetişkin bir kadın muavinden su bile isteyemiyor bak. Bunun için kocasının yardımına muhtaç. Başka bir erkeğin gözlerinin içine dahi bakamıyor. Sadece su diyebiliyor. Muavin suyu getirince kocası Naim uyanıyor.
Karakusum, susazdın mı sen?
He, susazdım.
Buyur yenge. Ne yapıyorsun edepsiz? Ya kocası burada, görmüyor musun?
Abi uyudum. Yenge...
Tarikatlarda kadının bundan farklı bir yeri var mı? Tarikat hayatında kadın el üstünde tutuluyor da biz mi yanlış düşünüyoruz? Acaba bu dizi bu haliyle iftira mı atıyor tarikatlara? Ya da dizide işlenen bu olay gerçeklerden uzak mı? Hadi bu olay üzerinden adıyla sanıyla konuşalım. Bir kadın yanında kocası varken yabancı bir erkekle konuşabilir mi? Yabancı bir erkekten bir şey isteyebilir mi? Mesela su isteyebilir mi? İsmail Ağa Cemaati'nin yayın organı Lale Gül TV'de bu soruya daha önceden cevap verilmiş. Biz şimdi dinleyelim.
Bir kadın bir erkekle, bir erkek bir kadınla zaruret miktarı bir soru soracaksa sorar. Ahmet burada mı? Hasan geldi mi? İşte o veyahut da efendim Ayşe Hanım orada mı gibi sordu, cevabı bu kadar. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz Ahzab suresinde min verai hicab, perde arkasından konuşsunlar, istesinler vesaire. Burada buna dikkat etmek lazım. Mesela bir şey alıp verileceği zaman mümkün mertebe kapı arkasında karşılıklı muvacihenin olması doğru değil.
Çok açıktır. Nakşibendi ekolü kadın ve erkeğin kurabileceği ilişkileri son derece detaylı şekilde ele alıyor. Buna göre bir kadın yabancı bir erkekle ancak zaruri hallerde iletişim kurabilir. Sohbet edemez. Onun yanında kahkaha atamaz. Hatta gülümseyemez. Kocası yanındayken bir kadın bir yabancı erkekten bir şey isteyemez. Bu anlatılarla zihni dolan Naim, karısı Meryem'e gösterdiği tepkide haklıdır. Meryem yanında kocası varken yabancı bir erkeğin elinden su almaktadır.
Günaha giriyorsun, beni de çağırıyorsun ardına.
Kız harlandı, su istedi.
Beni uyandıracaksın.
Bu haliyle kendisinin uyandırılmasını isteyen Naim karakteri çelişkili bir tavır içinde değil. Türkiye'de de hakim konumdaki tarikat düşüncesine uygun hareket ediyor. Evet, belki geniş halk kesimlerinin yaşadığı İslam'a aykırı bir davranış, bu kadar da olmaz dedirtiyor. Ama tarikat hayatına uygun hareket ediyor. Dizide resmi bir din görevlisi yok. Dizide dini temsil adına faniler dedikleri bir tarikat üzerinden anlatılıyor. Faniler kim mi? Hangi cemaat mi? Hepsi olabilir. Hiçbiri de olmayabilir. Bu haliyle üyelerine faniler denilen bir tarikat ele alınıyor. Biz bu kadarını biliyoruz. Tarikat üyeleri de birbirine fani diye sesleniyor. Bu haliyle menzil cemaatinden alışa geldiğimiz bir uygulama dizeye aktarılmış. Menzilciler de birbirine sofi diye hitap ediyordu. Ama tarikatın adı menzil. Yani söz konusu Kızıl Goncalar dizisindeki tarikata faniler demek doğru değil. O zaman menzile de sofiler demeliyiz. Türkiye'nin menzili bölümünde değinmiştik bu sofi ifadesini, hatırlarsınız.
Haydi sofiler çorbaya, sofiler çorbaya. Çorbaya sofiler.
Bu nedenle esinlenilen tarikat menzile benziyor. Ama aynısı mı? Aynısı değil. Menzile benzemesinin bir nedeni de tarikatın ata toprağı dediği kasabanın Meryem ve Naim'in geldikleri kasaba olması. Yani ne demek bu? Tarikatın merkezi İstanbul'daki bir cami değil, alışageldiğimizden biraz daha farklı. Uzaktan gelinilen bir yer. İstanbul'a gelinme nedeni de deprem bu arada. Naim ve Meryem ile kızları Zeynep depremden kaçıp dergaha sığınıyorlar. Bu haliyle İsmail Ağa, Erenköy ve İskenderpaşa eleniyor. Çünkü onların merkezleri zaten İstanbul. Fakat menzil öyle değil. Menzil Nakşibendi tarikatının Adıyaman şubesi gibi düşünülebilir. Yani Menzil'in ata toprağı İstanbul değildir. İsmail Ağa üzerine alınıp diziye ilk tepki gösteren grup olmuş ama bence Menzil dizide anlatılan tarikata daha çok benziyor. Ama Menzil mi? O da değil. Esinlenilmiş diyebiliriz. Neyse bu konu magazinel. Meselemiz hangi tarikatın anlatıldığını tespit etmek değil. Ama şunu bilelim. Bizde adı sanı bilinen tarikatların hemen hepsi Nakşibendidir. Hatta o kadar ki biz Menzil Şeyhi diyebiliriz, diğer Nakşibendiler Adıyaman Şeyhi derler. Çünkü bir şube gibi kavrarlar Adıyaman şubesini ya da Menzil cemaatini. O da Nakşi Halididir çünkü.
Halk TV'de Ayşegül Aslan'dan Üstün Mahallenin programında Adıyaman Şeyhi'ni, Abdülbaki Efendi Hazretleri'nin resmini gösterdiler. Çok alay ettiler. Allah muhafaza etsin. Bir Allah'ın dostuna. Men adaliye veliyen fakat barajeni bil.
Yani bu meseleyi anlamak istiyorsanız türlü türlü cemaatlerle kafanızı karıştırmayın. Ana gövde an itibaren Nakşibendidir. Menzil diye ayrı bir cemaat tasarladığınızda kafanız karışıyor. Ama karışmasın. Her ikisinden Nakşibendi Halidiye kolu. İşte biri Adıyaman'a bakıyor, diğeri Fatih Çarşamba'ya bakıyor. Her birinin merkezi bir cami. İsmail Ağa cemaat denilen şey de İsmail Ağa Camii. Her ikisi de aynı kolun ayrı cemaatleri. Nakşibendi tarikatı Halidiye kolu. Neden Halidiye? Çünkü bu ekolün yaratıcısının adı Halidi el-Bağdadi. Irak Süleymaniye doğumlu, daha yeni sayılır 1779'da dünyaya gelmiş. Onun halifeleri 19. yüzyılda daha 1800'lerde Anadolu'ya yayılıyor. Misal, İsmail Ağa'nın geçen yıl ölen yarım asırlık şeyhi Mahmud Usta Osmanoğlu'nun da şeyhi olan Ahıskalı Ali Haydar, Halide el-Bağdadi'nin halifelerinden. Yani bu kol 19. yüzyılda Anadolu'daki en yaygın tarikat haline geliyor.
Kastamonu'ya gidiyorsun Ahmet Siyah Hazretleri, halifesi. Konya'ya gidiyorsun, ne diyorlardı onu, Memiş Efendi. İsmi de var mübareğin, ben ziyarete gidemedim daha, gideceğim. Her yere gidiyorsun, Doğu zaten bütün onun halifeleri. Hep Halidi'dir. Doğudaki bütün şeyhler Halid-i Bağdadi'ye çıkar. Yoksa Doğu'da belki de İslam kalmazdı şimdiye. Hepten Marksist Leninist olurlardı. Hep Halidi tarikatı, Nakşi Halidi kolunun bereketiyle, o seydalarlın, şeyhlerin bereketiyle şu an bir Müslüman kaldıysa, bu vatan bölünmüyorsa yine Mevlana Halid'in bereketi. Gidin bütün tekkelere, hepsi Halidi'dir orada.
Bu topraklarda 1000 yıldır var tarikatlar. Yüzlercesi hüküm sürdü. Bektaşiler, Rıfailer, Kadiriler, Mevleviler. Fakat şunu da unutmamak gerekir. 20. yüzyıla Nakşibendiler damga vurdu. 19. yüzyılda halifeleriyle Anadolu'ya yayılan Nakşi Şeyhi Halide el-Bağdadi bu toprakların kaderine bu haliyle damga vurdu. Onun öncesinde Anadolu'da onlarca tarikat, dergah, cemaat hüküm sürüyordu. 20. yüzyıla gelindiğinde Anadolu'daki en yaygın tarikat Nakşibendiler haline gelecekti. Cumhuriyet döneminde ise tekelleştiler. Şu sıralar çok tartışılan Şeyh Said Nakşibendi tarikatı Halidiye kolundandı. Ya da bir başka örnek. Menemen olaylarının sorumlusu Derviş Mehmet Efendi de aynı tarikattandı. Şimdi sadece bu bilgilerden yola çıkarak Nakşiliği tamamen vatana ihanet konseptiyle ele almayın. Çok ama çok enteresan bir konu bu Nakşilik. Lütfen düşünün. Şeyh Said de Nakşidir. Şeyh Said isyanını bastıran ordunun Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak da Nakşidir. Hayda. Misal, milli görüş geleneğini kuran İskender Paşa cemaatidir. Onlar da Nakşi Halidi kökenlidir. 1969'da milli görüşün ilk partisini kuran Erbakan Hoca da cemaatin efsanevi lideri Mehmet Zahit Kotku'ya bağlıdır. Sadece Necmettin Erbakan değil, Milli Nizam Partisi'nin tüm kurucu kadrosu da hemen hemen İskender Paşacı'dır. 1980'de Mehmet Zahit Kotku ölünce Necmettin Erbakan milli görüşü tümüyle bağımsız ayrı bir teşkilat olarak inşa ediyor. Cemaatin 1980'den sonraki lideri Esat Coşan'a biat etmiyor. Böylece ayrışıyorlar yani. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal mesela. Nakşibendidir. O da İskender Paşacı'dır. Zaten ilk milletvekili adaylığı da 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden yani Erbakan'ın partisinden olacaktır. Dolayısıyla 20. yüzyılda Türkiye'nin her şeyine damga vurmuş bir tarikat olarak Nakşibendi hali diye orada duruyor. O halde şunu diyebiliriz. Kızıl Goncalar dizisinde esinlenilen ekol de Nakşibendi hali diyedir. Bilinçli veya değil. Ama Türkiye'de kurgu da olsa bir tarikatın sosyal hayatla kurduğu ilişkiyi ele alıyorsanız o tarikat Nakşibendi Halidiye'den esinlenmek zorundadır. Fanilik de bu ekolün en temel temalarından biridir. Siz faniler, bu dünya için değil, diğer dünya için varsınız.
Ananı babanı evladını Allah'ın rızasının önüne koyduğun vakit buna değer mi? Yahu ölecek, bitecek, batacak, olmayacak. E hadi sen de onunla beraber öl o zaman.
Ölemezsin ama.
E niye?
Fani can tatlı. Ey fani, sen burası için yaratılmadın. Şunu artık bir anla. La uhibbel afili.
Aslında son derece ilgi çekici olan bu konu, tarikatların tümüyle içe kapanık yapılar olması nedeniyle yeterince işlenemiyor. Hal böyle olunca seküler kesimlerin tarikatlar üzerindeki bilgisi safsatalar düzeyinde oluyor. Ama çok büyük bir ekonomiyi de döndürüyorlar aynı zamanda. Örneğin Türkiye'nin en büyük market zinciri BİM'in sahibi Topbaş ailesi Erenköy cemaatini yönetmektedir. Mesela BİM halka açık bir şirket ve şirketin sahibinin Erenköy cemaatine bağlı olduğunu biz biliyoruz. Ama Erenköy cemaati hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Hal böyle olunca BİM'in muhalif karar gazetesine ilan vermesiyle enflasyonun sorumluluğunun 3 harfli marketlere yıkılması arasında bağ da kuramıyoruz. Halbuki bu ikisi arasında muhakkak bir bağ var.
Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyor. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyen her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemeli.
O bağı kuramayınca bugün İsrail'in onca suç ortağı marka dururken Türkiye'deki İslamcıların neden Starbucks'a taktığını da iyi soruşturamıyoruz. Eskiden köylerde yaşar, tarımla uğraşırdık. Ama son 40-50 yıldır kentlerde yaşıyoruz, fabrikalarda çalışıyor ve ticaretle uğraşıyoruz. Fakat geleneksel anlamda tarikatlar modern öncesi çağın kurumlarıydı. Yani biz köyde yaşarkenki hayatımıza uyumlulardı. Hepimizin köyde yaşadığı, tarımla uğraştığı, hayatı boyunca köyünden çıkmadığı, ailesinin de yüzlerce yıldır aynı köyde yaşadığı bir kapalı düzende tarikatların fonksiyonu ile bugünkü tarikatların fonksiyonu bir değil. Bugünkü tarikatlar kapitalizme uyum sağlamak için türlü çelişkilerin içine girmek zorunda kalıyorlar. Dizide bu meseleye de atıf yapılıyor. Ana karakterimiz Meryem, yani Özgün Amal'ın canlandırdığı karakter, tarikatın işlettiği bir börekçiye mutfak çalışanı olarak giriyor. Kendisine verilen malzemelerle börek yapmaya başlıyor. 5 tepsi yapıyor fakat tereyağı bitiyor. Ondan 20 tepsi yapılması istenmiş. O da işletmenin sahibi İdris Efendi'den tereyağı istiyor.
Hayırdır bacım?
Tereyağı istedim ben.
Sana verilenle sana denildiği kadar yapacaksın.
Yetmedi.
Öbür yağla yapacaksın.
O usulü bilmiyorum ben.
Öğren. Öğretsinler.
Olur.
İyi. Tamam. Hadi. Vakit takit.
Ama kutuların üzerindeki yazıyı değiştirirseniz olur.
Ne kutusu?
Sattığınız kutular. Üzerinde has tereyağlı yazıyor. Onları değiştirirseniz o zaman olur.
Ha. Başka?
O kadar. O vakit olur.
Tereyağı yerine margarin koyulmasını öğütleyen İdris Efendi, Meryem'den esnaflık dersi alınca tabii hiddetleniyor.
Topla pılını pırtını. Seninle mi uğraşacağım? Bana ticaret öğretiyor kadın başıyla.
Estağfurullah.
Dizide herhangi bir din görevlisi resmedilmiyor bu arada. Tarikat eleştirel bir dille ele alınıyor. Ama belli ki ana karakterlerimizden birisi de tarikat liderinin torunu Cüneyt.
Nasılsın Cüneyt?
Sağ ol. Cüneyt.
Evet, özür dilerim. Cüneyt.
Evet, Cüneyt değil, Cüneyt. Dizimizin belli ki derinlikli bir karakteri bu Cüneyt. Ana karakterlerimizden biri kendisi. Hakkaniyetli biri, adaletli biri. İlk bölümden yola çıkarak ön yargıya kapılmamak gerekir ve belli ki ilerleyen bölümlerde daha iyi bir karaktere dönüşecek. Yani izleyicinin sempatisini kazanacak bir karaktere dönüşecek belli ki. İzleyen bölümlerde ana karakterlerimizden birine dönüşecek olan bu kişi tarikatın da en önemli isimlerin başında geliyor. Efendi hazretleriyle yani tarikatın lideriyle düzenli görüşebilen iki kişiden biri bu Cüneyt. Dizi bu haliyle tarikatçılığı hakiki bir yerden ele alma çabası içinde. Yani dışarıdan gözlemiyoruz, doğrudan dergahın içinden gözlüyoruz olan biteni. Bu da zaten diziyi daha enteresan hale getiriyor. Dergahın içinde de Efendi Hazretleri bir numara, tartışmasız. Yani o kadar ki onun kapısı yüz sürülen bir yer ama biz Efendi Hazretlerini görmüyoruz. İşte bu Cüneyt Efendi Hazretlerinin torunu. İşte burada kısa bir ara verelim, ondan sonra devam edelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Söz konusu bu dergahta resmi bir din görevlisi yok. Dergahın dışında da dizide bir din görevlisi canlandırılmıyor. Yani bir cami imamı, bir müftü vesaire görmüyoruz. Bu dergahın içindeki meseleleri izliyoruz. Fakat Mil Diyanet Sen talihsiz bir basın açıklaması yaparak dizinin din görevlilerini kötü gösterdiğini ifade etmiş.
Din görevlilerimizi ahlaksız yayınlarınıza alet ederek neyi amaçlıyorsunuz? Bizler Mil Diyanet Sen olarak ısrarla savunduğumuz Rütük'te Ahlak Denetim Kurulu kurulması teklifini tekrarlıyor ve yetkililerimizi bu konuyu acilen gündeme almaya davet ediyoruz.
Mil Diyanet Sen bir tür sansür kurulu talep ediyor ama dizide resmi anlamda herhangi bir din görevlisi canlandırılmıyor. Yani dizide ikinci bölüme de dahil ederek söylüyorum, hiçbir cami imamı ya da müftü, bir anlamda resmi bir görevli görmedik. Böyle bir kimse yoksa o zaman nasıl kötülenebilirler? Ha neyden tetiklendiler peki bu kişiler, orayı da anlatalım. Ortada fol yok, yumurta yoksa ne oldu da böyle tetiklendiler? Aslında fol da var, yumurta da var. Tetiklenecek çok şey var da hedef göstermeniz için meşru bir dayanağınız olması lazım. Yani ne diyeceksiniz? Biz diziye kıl olduk, biz bu diziyi kaldırın çünkü bu dizi bizi gözlüyor, rahatsız olduk diyemezsiniz. Meşru bir dayanağa ihtiyacınız var. O dayanak da şu oldu. Gelin anlatayım. Şimdi bizim bu ana karakterimiz Cüneyd'e, dergahın yetkilisi Sadi Hüdayi Efendi'nin kızı aşık. Bu kızımız dergahın kız çocuklarının öğretmeni bu arada. Dergahtaki kız çocukları tabii okutulmuyor, okula gidemiyorlar. Bunların eğitimini yine dergahtan öğretmenler üstleniyor. İşte bu öğretmenlerden biri de bu bahsettiğimiz kız. Bir vesileyle genç ve yakışıklı Cüneyt karakola düşünce bu öğretmen kız endişeli bir gün geçiriyor. İşte arkadan enteresan gergin müzikler falan duyuyoruz. Endişeli işte, yani bunu anlıyoruz. Aşık olduğu çocuk karakola düşmüş, anlayabiliriz. Neyse, kız çocuklarıyla bu bizim öğretmen dersteler. Çocuklardan biri Kur'an okuyor. Bir anda genç ve yakışıklı Cüneyt'i görüyorlar.
Cüneyt Efendi geldi.
Bana baksana sen. Sen nasıl Kur'an'ı bölüyorsun? Nasıl sadaka oluyorsun ezimde birden kalkıyorsun? Geç yere, geç. Geç yerinize. Size ne Cüneyt Efendi'den? Size ne?
İşte tam da bu anda Cüneyt'e meftun genç öğretmen çocuklardan birine tokadı yapıştırıyor ve biraz önce dinlediğiniz şekilde azarlıyor. Diziyi hedef gösterirken kullanılan dayanak bu. Ne var burada, nereye tutulmuşlar diye düşünebilirsiniz. Yani Kur'an eğitimi sonrasında gösterilen bir şiddet var. Vay diyorlar, şiddet olur mu? E oluyordu. Peki niye tepki gösteriyorsunuz? Şöyle manipüle ediyorlar meseleyi. Sosyal medyaya şu şekilde lanse ediyorlar. Kur'an kursunda öğretmen çocuk dövüyor. Ya burası Kur'an kursu değil ki, burası yasa dışı bir yer. Neden Kur'an kursu diyorsunuz? Yandı gülüm keten elba. Tabii herkes kışkırtılmış oluyor. Çünkü hepimiz biliriz Kur'an kurslarını. Mahallenin camisinde açılır. Yazları çocuklar bir ay gider Kur'an kursuna. Veli kendisi teslim eder. Çıkışta caminin bahçesinde top falan oynanır. Fakat dizide işlenen tema Kur'an kursu değil. Bu çocuklar dergâhtan dışarı bile çıkamıyorlar. Öğretmen de cami imamı değil. Bakın durum şu, okula gönderilmeyen çocuklar var, bu çocuklara dergahta din eğitimi veriliyor, bu din eğitimi sırasında yaşanan ve dramatik arka planda size anlattığım bir olay bu. Fakat açın kombiyi çıkışıyla milyonların tanıdığı Abdurrahman Uzun diziyi şöyle hedef göstermiş.
O sahnenin içerisinde Kur'an kurslarında okuyan çocuklar var. Şimdi bakın, bu diziler bu dönemde niye yapılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda Türkiye'de önceki yıllara nazaran çok ciddi oranda aileler çocuklarını Kur'an kurslarına gönderiyorlar. okullarda, özellikle muhatiplerde hafızlık eğitimleri yapılıyor. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında her ilde...
Hale bakın, sirke döndü memleket. Ya Trendopi dinleyen çok sayıda dindar insan var. Onlara selam olsun. Gözünüzü seveyim, şu heriflerin gazına gelmeyin. Bir de paniği görüyorsunuz değil mi? Ya bu neyin paniği? Ne olur yani, alt tarafı bir dizi. Takıldığınız şeye bak. Çocuğa vurulmuş, Kur'an kurslarında çocuğa vuruluyormuş gibi gösteriyormuşuz. Sinsiliğe bak. Milyonlarca insanı kışkırtmak için uydurdukları yalana bakın. Şimdi soralım. Yüreğiniz yetiyorsa deyin ki, yo, tarikatlar kız çocuklarının eğitimine engel olmaz. Hadi böyle deyin. Alın gözünüzün önünde kız çocuklarını okula göndermeyen bir getto var. Hem de öyle çevrede, uzakta diyarlarda da değil. İstanbul'da, Fatih ilçesinde, Çarşamba'da. Hadi gidin. Buradaki İsmaila Camii'nde görev yapan Mahmut Usta Osmanoğlu yıllarca bunu öğütledi cemaatine.
Kızlar katiyen orta, lise, üniversiteye gitmez Cemal'imize. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz size. Avanaklık etmeyin. 224 bin peygambere gidip tanışsanız, 104 kitabı arasanız bunun fetvası yoktur. Siz melek gibi, nur gibi çocuklarınızı, kızlarınızı nasıl o gibi yerlere teslim edersiniz?
Ama buna hiçbir şey demeyen ya da diyemeyen İslamcılar son derece haksız şekilde bu sahne üzerinden diziyi hedef alıyorlar. Çünkü ele alınırken hiçbirimizde olmayacak derecede yüksek bir saygı hak ettiklerini düşünüyorlar. Halbuki bir Kur'an kursu değil, bir tarikat medresesi orası. Dolayısıyla eleştirilen devletin resmi din görevlileri değil, yasa dışı bir faaliyetin elemanları. Onu da eleştirelim bir zahmet. Deyin ki olmaz öyle şey. Burada eğitim birliği var. Eğitim işi kamu tekelindedir. Yo, oluyor. Anadolu'nun her yeri medreselerle dolu. Bu medreselerde de pedagojik bir eğitimden geçildiğini savunan var mı? Dayak, tokat, hafifçe vurma. Bundan 30 yıl önce devlet okullarında bile vardı. Medreseler de yüzyıllardır var. Ne oldu da 2023'te din eğitimine yeni bir yorum mu geldi? Artık dayaktan vaz mı geçildi? Mil Diyanet Sen'in din görevlisi dediği kişiler yasa dışı bir sübyan okulunda çalışıyorlar. Böyle sübyan okulları ülkemizde yoktur diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Ama diziye Kur'an kursu burası. Tokat atan da din görevlisi diye tepki gösterebiliyorsunuz. Manipüle ediyorsunuz sinsice. Sadece o değil. Tarikatta yaşanan olumsuz bir olayı televizyon ekranına taşıyanların asıl derdi tarikatlar da değil. Çünkü asıl derdi İslam.
Arkadaşlar, bu kızıl goncalar denen neyse artık tamamen İslam düşmanı. Onlar tarikattan yola çıkıyorlar da dertleri İslam'la. Daha ne sahneler çıkacak bak görün. Rabbim Celle Celle reytinglerini yerin dibine batırsın abi. Amin. Gerçi bunlarda para çok. Bunlar dizi reyting almasa bile sürdürürler. Niye? Tabii tarikatları bitirelim kardeşim. İzlenmiyor, para gelmiyor. Olsun baba. Rabbim Celle Celle bunları bizlerden def eylesin amin. Amin. Rabbim Celle Celle uzak eylesin amin. Amin. Bunları hak ettiği yerde haş eylesin amin. Amin.
Birkaç soruyu sıralayalım. Üzerine konuşulamayacak bir hadise midir tarikatlar? Eğer üzerine konuşulamayacak bir hadise ise başka böyle hadiseler var mıdır? Neleri konuşmak yasaktır mesela? Eğer her şeyin üzerine konuşulabiliyor ve tarikatlar üzerine konuşamıyorsak, tarikatların ayrıcalığı nedir? Bu ayrıcalık hangi yasada, hangi kitapta yazmaktadır? Denebilir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti her dini görüşe saygılıdır. İnsanlar dini inançları çerçevesinde bir araya gelmekte, inançlarını yaşamakta özgürdür. Her dini inanca mutlak bir saygıyı tesis eder devletimiz. Eğer böyle bir yaklaşım içindeysek, o halde Erem Şentürk adlı gazetecinin Noel Baba hakkında söylediklerini nereye koyacağız?
Noel Baba dediğiniz kimdir? Karakter olarak bir çocuk sapığıdır, pedofilidir. Evlere girer, gece çocuklara tecavüz eder. Çocuk tecavüzcüsü bir adamdır Noel Baba. Bu adam kutlanır mı? Bunun günü kutlanır mı yani?
Bir yanda tümüyle hayatımızın orta yerinde duran bir gerçeği işleyen bir dizi. İslam'a hakaret başlığıyla servis ediliyor bu dizi. Diğer yanda Hristiyanların Aziz diye bildikleri Aziz Nikola'ya ya da Noel Baba'ya alenen hakaret edilebiliyor. Kimse dine saygıdan bahsetmiyor. Kimse toplumun bir kısmının dini duygularını alenen aşağılamak suçundan yargılanmıyor. Aman diye ayağa kalkıyor İslamcılar. Hepsini toplasanız memleketin marjinal bir azınlığı ediyorlar. Fakat geniş kesimleri kışkırtmaları, arkalarında toplamaları lazım ya, Kur'an kursu diyorlar. Yasa dışı din eğitimi diyecek halleri yoktu. Yahu yasa dışı bir yer orası. Yoktur böyle yerler de diyemiyorlar. Küçücük çocuklar okula değil, bu yasa dışı medreselere gönderiliyor. Buralarda başlarına türlü türlü işler geliyor. Hiçbirinin gıkı çıkmıyor. Ama kıytırık bir dizide, yasa dışı bir tarikat medresesinde çocuğa tokat atılınca ortalığı birbirine katıyorlar. bu kadar hassaslar ama Şanlıurfa'nın Menzil tarikatına bağlı bir medresesinde ölü bulunan Abdülbaki Dakak'ın neden öldüğünü sorgulamazlar bile. 12 yaşında bu çocuk medresede gördüğü muamele yüzünden iki kez medreseden kaçmış, sonunda kendisini asarak intihar etmiş ya da belki de öldürülmüştü. Akıbetini bilemiyoruz.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 12 yaşında bir çocuk 3 gündür kayıptı. Kaldığı yatılı Kur'an kursuna yakın bir yerde ölü bulundu. İddiaya göre 12 yaşındaki Dagak bir yıl önce ailesinin zorlamasıyla Menzil Tarikatı mensuplarının kurduğu Semerkant Vakfı'nın denetiminde olan medreseye gönderildi. Hem medresede hem de mahallede bulunan ilköğretim okulunda eğitim görüyordu. Bir yıl içinde iki defa kaçarak eve gitti. Ancak ailesi tarafından zorla geri getirildi.
Tarikatların elindeki kaçak yurtlardaki cinsel istismar suçu artık vakayı adiyeden sayılıyor, biliyorsunuz. Bu olayları sorgulayan gazeteciler de İslam düşmanı ilan ediliyor. Ve bir gün bir TV dizisinde bir kaçak medresede bir çocuğa tokat atılıyor ve tüm bunlara tek ses etmeyi aklına bile getiremeyen bir güruh ayaklanıyor. Nasıl tokat atılırmış? Ya bizi nasıl gösteriyorsunuz böyle? Yahu tokadı bırakın. Ölen, tecavüze uğrayan çocuklar var. Fakat umurlarında mı?
Bak yine bir film programıyla Müslümanları aşağılamak, kötülemek. Ve dizide bir sahne geçiyor. Kız Kur'an kursu, bir erkek hoca geliyor. O sahneyi gösterdiler. Kızların hepsi cama gidiyor. Yani küçücük kız çocukları bir erkeğe bakmaya çalışıyor. Görüyor musun ahlaksızlığı? Benim arkadaşlarımın kız Kur'an kursları var, kapısına yanaşamıyoruz biz. Hani kızları ziyaret edelim, yok öyle bir şey. Ondan sonra da orada başka bir bayan hoca platonik aşıkmış da o hocaya, erkek hocaya kızları tekme tokat dövüyor. Bu ne biliyor musun? Kur'an kursları bu halde. İşte böyle zevki sefa, fuhuş, dayak.
Peki toplumumuz tarikat ve cemaatler hakkında nasıl bir yargıya sahip? Sonuçta siyasal iktidar tümüyle bu yapıların arkasında konumlanıyor. Bu durumda bu yapıların toplumun geneline hitap ediyor olması lazım, değil mi? Hayır, öyle olmuyor. Ankara Enstitüsü'nün Türkiye'de Dindarlık Algısı başlıklı çalışmasından birkaç veri sunacağım sizlere. Buna göre toplumumuzun yarısından çoğu dinini ailesinden öğreniyor. %20'si ailesinin yanında kendisi de araştırmış, öyle öğrenmiş. %15'i kadarı camide öğrenmiş Kur'an kurslarında. Sadece %3.3'ü cemaatlerden öğreniyor dini. Yani bu cemaatler olmasa memleketin %96.7'si zaten dinini biliyor. Sadece %3.3. Son derece marjinal bir grup bunlar. Tarikatlara güven de ölçülmüş. Sorulmuş, tarikatlara güveniyor musunuz? %59.5. Bakın %59.5 kesinlikle güvenmem diyor. Sadece %13.9'u güvenirim diyor. Geri kalanlar ne güvenirim ne güvenmem diyorlar. AKP seçmeninde güvenirim diyenlerin oranı bile %28'i geçmiyor. Bu araştırma yapanlar da muhafazakar isimler bu arada. Yüzlerce yıldır bu topraklarda olan ama kente göç, sanayileşme ve kapitalizme entegrasyonla birlikte çürüyen, yozlaşan, holdingleşen yapılara dönüştü tarikatlar. Ve çok açık ki toplumumuzun antipatiyle yaklaştığı yapılar bunlar. Yani toplumumuz içinde de bir karşılıkları gerçek anlamda yok. Hayatta kalabilmelerinin tek nedeni siyasal iktidardan gördükleri destek. Ve görüyorlar. Okullara sokuluyorlar, müfredata müdahale edebiliyorlar, çocuklara manevi danışman yapılıyorlar. Ama yine de sevilmiyorlar. Fakat yine de destekleniyorlar. O kadar ki Milli Eğitim Bakanı tarikat ve cemaatlerle yapılan protokolleri onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyorlar diye savunabildi.
Sayın vekil, o sizin yaşadığınız Türkiye eski Türkiye, ora bitti. Vedalaşın, uyanın, uyanın. Türkiye artık bambaşka bir ülke. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şu anda 2023 yılı itibariyle geçerli 2709 tane protokolümüz var. Bunların içerisinde sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerden dolayı, bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız.
İnsanın zihni karşıtlıklar üzerinden tanımlar fikirlerini. Karşıtlık kurduğunuz fikir ne kadar nitelikliyse insanın zihni de o kadar derinleşir. Yani esaslı bir ideolojiyi eleştirmek için sizin de esaslı bir ideolojiye sahip olmanız gerekir. Fakat Türkiye'de İslamcılık öyle pespaye, öyle sığ, öyle vasata hitap eder hale geldi ki bu bizi de çürütüyor. Yani bunu eleştirmek de çok zor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Umarım Müslüman halk kesimleri ya da hiç değilse bu kaydı dinleyen dindar insanlar bunların kışkırtmalarına aldanmaz. Bu ülkede bir arada yaşayabilmemizin yolu bu kışkırtıcılardan kurtulmaktan geçiyor. Aksi halde geleceğimiz endişe verici durumda. Ya korkuyor musun? Korkmamak elde değil.
Bu korkmamazlığım ile, bu korkmamazlığım ile, vallahi bala billahi bala tillahi bala, nerede bir yobaz görirem, nerede bir softa görirem, nerede bir molla görirem, korfirem bala korfirem bala korfirem. Dalgalı fikirlerinden, riyakar sikirlerinden, korfirem bala korfirem bala korfirem.
Vallahi korkuyoruz, billahi korkuyoruz. Dalgalı fikirlerinden, riyakar zikirlerinden korkuyoruz. Türkiye bir Nakşi Halid'i cehennemine döndü. Peki nasıl oldu da yüzlerce tarikat içinde devlet gücünü Nakşi Halid'ler arkasında topladı? 20. yüzyıla neden ve nasıl damga vurdular? Bu konuları siyaset bilimci Behlül Özkan'la konuşacağız. Son derece ilgi çekici bu sohbeti bir sonraki bölümde dinleyebilirsiniz. Bu bölümün bir ek paketi gibi düşünün lütfen. Normal şartlarda yıl sonunda o yılı özetleyen bir almanak yayınlıyorduk. Geçen yıl da yapmıştık. Fakat bu yıl bir almanak yapsak, 2023'ü özetlesek hepimiz depresyona girecek haldeyiz. O yüzden bu yılki almanağı lütfen es geçelim, siz de beni affedin. Ne sizin dinleyecek haliniz var ne benim yılın olaylarını özetleyecek takatim kaldı. Hele ki 6 Şubat. Trend Topi'yi Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar din tüccarlarının oyununa gelmemenizi dilerim. Yeni yılınızı da kutlarım. Hoşçakalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.